Iron Man 4 Yaşam Öyküleri Dostoyevski Andrejit sayfa 128. 6. Bütün anlattıklarımdan sonra sizlere söylemek istediğim geri kalan şeylerin çokluğuna ve önemine bakıyorum da korku duyuyorum. Ayrıca daha başından anladığınız gibi Dostoyevski burada kendi öz düşüncelerimi dile getirmek konusunda işime yarayan bir bahaneden başka bir şey olmadı çoğu kez. Eğer bu biçimde davranırken Dostoyevski'nin düşüncesini değiştirmiş, tanımaz bir duruma sokmuş olsaydım daha da fazla suçlayacaktım kendimi ama hayır, böyle bir şey yapmadım. Olsa olsa Montaigne'in sözünü ettiği arılar gibi Dostoyevski'nin yapıtında balıma yarayacak şeyi aradım. Bir resim aslına ne denli benzerse benzesin, işin içinde her zaman ressamdan bir şeyler ve hatta çoğu kere en az modelden alınan kadar bir şeyler bulunur. En iyi model, en çeşitli benzerliklere ve en çok sayıda portre yapılmasına izin veren modeldir kuşkusuz. Ben Dostoyevski'nin portresini yapmayı denedim. Bana öyle geliyor ki modelimdeki benzerlikleri tüketemedim hala. Ayrıca daha önceki söyleşilerimde yapmak isteyeceğim değişikliklerin çokluğu altında da eziliyorum. Bu söyleşilerden tek bir tanesi yoktur ki içinde onu yaptıktan hemen sonra size söylemeyi tasarlayıp da unuttuğumu hissettiğim bir nokta bulunmasın. Örneğin geçen cumartesi sizlere güzel duygularla kötü yazının nasıl yaratıldığını ve neden şeytanın işbirliği olmadan gerçek sanat yapıtı yaratılamayacağını açıklamak istiyordum. Bence pek açık bir doğru olan şu yukarıdaki sözler size bir aykırı düşünce gibi gelebilir ve biraz açıklanması gerekmektedir. Aykırı düşüncelerden müthiş tiksinirim ve hiçbir zaman insanları şaşırtmaya uğraşmam. Sizlere söyleyecek azıcık da olsa yeni şeylerim bulunmasa konuşmaya kalkışmazdım ve yeni şeyler de aykırı düşünce gibi gözükür hep. Yukarıdaki doğrulardan ikincisini kabul edebilmenizi kolaylaştırmak için dikkatinizi San François dosyası ile Angelico üstüne çekmeyi tasarlamıştım. Angelico'nun büyük bir sanatçı olabilmesi ve en tanıtlayıcı örnek olsun diye bütün sanat tarihi içinden en katkısız örneği seçiyorum. Sanatının bütün katkısızlığına karşın neyse o olabilmesi için şeytanın işbirliğini kabullenmek zorunda kalışı yüzündendi. Şeytanın işbirliği olmadan sanat yapıtı yaratılamaz. Ermiş Angelico değil, François de Dassis'dir. Ermişler arasında sanatçı yoktur, sanatçılar içinde de ermiş. Sanat yapıtı içinde Madeleine çöreğinde bile bulunmayan kokular saklı bir şişeye benzer. Bu konuda size William Blake'in o şaşırtıcı tümcesini okumuştum daha önce. Milton'ın Tanrı'yı ve melekleri oruç tutarak, şeytanları ve cehennemi ise dilediği gibi yaşayarak anlatması, onun gerçek bir ozan oluşundan ve farkına varmaksızın şeytanla işbirliği edişinden geliyordu. Sanat yapıtlarının dokunduğu tezgahı üç civata bağlamaktadır ve bunlar İsa çömezinin sözünü ettiği o üç dünyasal istektir. Gözlerdeki aşırı arzu, tendeki aşırı arzu ve yaşama gururu. Verdiği çok güzel bir vaazdan sonra kutlandığı sırada Lacordaire'in söylediği sözü anımsayın. Şeytan bunu bana sizden önce söylemişti. Eğer şeytanla işbirliği etmemiş olsaydı, şeytan ona vaazının güzel olduğunu söylemeyecek, o da şeytana vaazının sözünü bile etmeyecekti. Schiller'in Neşe'ye övgüsünden dizeler okuduktan sonra, "Güzellik" diye bağırır Dimitri Karamazov, "ne korkunç ve ürkütücü şey, korkunç bir şey şu. Şeytan, Tanrı ile işte burada savaşa giriyor, savaş alanı da insan kalbi." Karamazov kardeşler 3, sayfa 3, Almanca çevirisinden. Hiçbir sanatçı yapıtında şeytana Dostoyevski kadar güzel bir yer ayırmamıştır. Aşağıdaki sözleri ve bu sözler o küçücük harika kitabın cennet ile cehennemin evliliğinin en son tümcesidir. Söyleyen Blake'in dışında elbet. Şimdi artık şeytanım olan bu melek benim en sevgili dostumdur. Onunla ben çoğu kez kutsal kitabı cehennem ya da şeytan açısından okuduk. İnsanın eğer yolunu şaşırmazsa dünyayı keşfedeceği açıydı bu. Aynı biçimde daha önce salondan çıkar çıkmaz William Blake'in cehennem atasözlerinden en ilginç birkaçını sizlere okurken bu atasözlerini anmama yol açan Ecinliler'den alınma parçayı bütünüyle okumayı unuttuğumu fark ettim. Bu unutkanlığı onarmama izin verin. Üstelik Ecinliler'in bu sayfasında daha önceki konuşmalarımda sizlere göstermeye çalıştığım çeşitli öğeler arasındaki kaynaşmayı ve aynı zamanda kargaşalığı ve öncelikle iyimserliği, yaşama beslenen vahşi sevgiyi ki bu Dostoyevski'nin bütün yapıtlarında görülmektedir. Yaşama ve dünyaya Blake'in sözünü ettiği, içinde kurtla kuzunun birlikte yaşadığı şu engin hazlar dünyasına beslenen vahşi sevgiyi hayranlıkla saptayacaksınız. Ecinliler 1, sayfa 256 ve sonrası. Çocukları sever misiniz? Evet severim dedi Krylov, oldukça kayıtsız bir sesle. Öyleyse yaşamayı da seviyorsunuz. Evet yaşamı da seviyorum. Şaştınız mı buna? Ama beyninizi yakmaya karar vermiştiniz. Aynı biçimde bir iyimserlik nöbeti içinde canına kıymaya hazırlanan Dmitri Karamazov'un salt coşkuyla şunları dediğini de görmüştük. Hadi canım, birbirinden apayrı iki şeyi neden karıştırmalı birbirine? Yaşam vardır, ölüm yoktur. Çok mutlu görünüyorsunuz Krylov. Gerçekten de çok mutluyum diye doğruladı Beriki, sanki en olağan karşılığı veriyormuşçasına. Ama pek az önce kızgınlık içindeydiniz. Liputin'e kızmıştınız değil mi? Şimdi homurdanmıyorum artık. O anda mutlu olduğumu bilmiyordum. İnsan mutluluğunu tanımadığı için yalnızca bunun için mutsuzdur. Mutlu olduğunu öğrenen insan daha o anda büyükleşecektir. Her şey iyidir. Birden farkına vardım bunun. Ya açlıktan ölürsek, ya küçük bir kızın ırzına geçersek, bu da mı iyi? Evet, her şeyin iyi olduğunu bilen bir insan için her şey iyidir. Dostoyevski'nin yapıtlarında sık sık karşımıza çıkan yüzeysel yırtıcılık kabulüne aldanmayın. Bu vahşilik Blake'inkine benzeyen ve Dostoyevski'nin Hristiyanlığını Roma'dan çok Asya'ya yakın bulmama yol açan ruhsal dinginliğin bir bölümüdür. Ne var ki Blake'te enerjinin göklere çıkarılmasına dek varan enerjinin Dostoyevski'nin doğulu değil batılı yanıdır. Ama Blake ile Dostoyevski'nin gözleri bu yırtıcılığın bir çeşit körlükten geldiğini ve geçici olduğunu, yani bir süre sonra yok olacağını kabullenemeyecek kadar kamaşmıştır İncil doğrularıyla. Ve Blake'i sizlere yalnızca bu acımasız yanıyla tanıtmak ona ihanet etmek olurdu. Onun o korkunç cehennem atasözlerinin yanında sizlere çocuksuluk türkülerindeki en güzel şiirlerinden biri olan ve arslanın gücünün yalnızca kuzunun zayıflığını korumaya, sürüye göz kulak olmaya yarayacağı günleri bildirip önceden haber veren şiiri okumak isterdim. Ama böylesine akıcı bir şiiri nasıl çevirmeli? Ecinlilerdeki o şaşırtıcı diyaloğu okumaya devam ettiğimizde Krylov'un sözlerine şunları eklediğini işitiyoruz. İnsanlar iyi değildirler çünkü iyi olduklarını bilmezler. Bunu öğrendikten sonra bir daha küçük kızların ırzına geçmeyeceklerdir artık. İyi olduklarını öğrenmeleri gereklidir ve bir kez öğrendiler mi daha o anda en son insana varana dek hepsi iyi olacaklardır. Ecinliler 1, sayfa 258. Diyalog devam etmekte ve şu garip insan tanrı düşüncesinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Peki bunu bilen siz iyi bir insan mısınız? Evet. Bu noktada doğrusu ben de sizinle aynı kanıdayım diye mırıldandı Stavrogin kaşlarını çatarak. İnsanlara iyi olduklarını öğretecek kimse dünyanın sonunu getirecektir. Bunu onlara öğreteni çarmıha gerdiler. Gene gelecek ve adı da insan tanrı olacak. Tanrı insan mı? İnsan tanrı. Bir ayrım var bu iki şey arasında. Tanrı insandan önce ortaya çıkan bu insan tanrı düşünü Nietzsche'ye götürüyor bizi. Bu noktada da üstün insan öğretisi konusunda ufak bir düzeltme yapmak, çoğunlukla aşırı değer verilen, büyük bir hafiflikle kabul edilen yaygın bir görüşe karşı çıkmak isterim. Nietzsche'nin üstün insanının elinde bunca yinelenen, bunca tersine yorumlanan o sert olun yaftası varsa da, üstün insan bu sertliği başkalarına karşı değil, kendine karşı gösterecektir. Ve onu Raskolnikov'la Krylov'da görür gibi olduğumuz üstün insandan ayıran da bu olacak işte. Aşmak istediği insanlık kendi insanlığıdır. Özetleyeyim söylediklerimi. Aynı sorundan yola çıkan Nietzsche ile Dostoyevski, bu soruna değişik zıt sonuçlar öneriyorlar. Nietzsche kendini olumlamayı öneriyor, yaşamın ereğini bu olumlamada görüyor. Dostoyevski ise bir kendinden vazgeçişi öne sürüyor. Nietzsche'nin en yüce aşamayı gördüğü yerde Dostoyevski yalnızca bozgun öngörüyor. Alçak gönüllülüğü yüzünden adını anamayacağım bir hasta bakıcının mektubunda okumuştum şu sözleri. Geçen savaşın en karanlık anlarıydı. Çevresinde korkunç acılardan başka bir şey görmüyor, umutsuzluk sözlerinden başka bir şey işitmiyordu. Ah! Acılarını sunmayı bilebilselerdi diye yazıyordu. Bu haykırışta öyle bir ışık var ki Buna herhangi bir açıklama eklesem suçlu bulurum kendimi. Olsa olsa Edinliler'deki şu tümceyle karşılaştıracağım onu. Toprağa gözyaşlarınla suladığın, gözyaşlarını ona sunduğun zaman üzüntün geçecek ve sen her şeyi unutacaksın. Adı geçen yapıt 1, sayfa 148. Burada Pascal'ı sevinç, sevinç, ey sevinç gözyaşları diye haykırtan o tatlı ve noksansız boyun eğişe pek yakınız. Dostoyevski'de bulduğumuz bu sevinç hali, İncil'in insanlara öğütlediği durumun ta kendisi değil mi? İnsanın yeniden diriliş, ikinci kez doğuş adını verdiği şey yardımıyla içine girdiğimiz bu durum, ancak içimizdeki bireysel yandan vazgeçerek elde edebildiğimiz bu yüce mutluluk, sonsuzluk, ölümsüzlük içinde yüzmemize, Tanrı katına girebilmemize ve evrensel yaşamın verdiği o belirsiz duyguya katılabilmemize engel olan şey, kendi benliğimize bağlı kalıştır. Bu yeniden dirilişin ilk etkisi, insanı ilk çocukluk durumuna döndürmesidir. Eğer çocuklara benzemezseniz Tanrı katına, cennete giremeyeceksiniz. Ve gene bu konuda size La Bruyère'in şu tümcesini okumuştum. Çocukların ne geçmişi ne geleceği vardır. Şimdiki zamanda yaşar onlar. Yetişkin insanın artık bilemediği şey de budur işte. İşte bu anda diyorum Mişkin Rogojin'e, havarinin sözlerini anlar gibi oluyorum. Artık zaman olmayacak. Sonsuz yaşama hemen şu anda katılışı, et nunc, şu andan başlayarak sözcüğünün sık sık yinelendiği İncil'in bize daha çok önceden öğrettiğini yukarıda söylemiştim. İsa'nın sözünü ettiği sevinç, mutluluk hali gelecekte değil, hemen şu anda elde edilecek bir durumdur. Öteki dünyadaki sonsuz yaşama inanıyor musunuz? Hayır, ama bu dünyadaki ölümsüz yaşama inanıyorum. Öyle anlar vardır ve birden öyle bir ana gelirsiniz ki zaman durur, yerini sonsuzluğa bırakır. Dostoyevski Edinliler'in sonlarına doğru Krylov'un ulaştığı bu garip yüce mutluluk haline yeniden değinir. Dostoyevski'nin düşüncesinin daha derinlerine inmemize ve sizlere söylemek istediğim en önemli doğrulardan birini anlamamıza yardım eden şu bölümü okuyalım. Adı geçen yapıt 2, sayfa 303. Öyle anlar vardır ki ve bu anlar ancak 5-6 saniye sürer, birden sonsuz uyumun varlığını hissedersiniz. Bu görüngü ne bu dünyadan ne de öteki dünyadandır. Ama insanın şu geçici kılığında dayanamayacağı bir şeydir. Ya bedensel olarak biçim değiştirmek ya da ölmek gerekir. Açık ve tartışılmaz bir duygudur bu. Ansızın bütün dua ile kaynaştığınızı hissedersiniz ve şöyle dersiniz. Evet doğru, Tanrı dünyayı yarattığı zaman her yaratış gününün sonunda evet doğru iyi oldu dedi. Bu yürek sızlaması değil, neşe, sevinç bu. Hiçbir şeyi bağışlamazsınız artık. Çünkü bağışlayacak bir şey kalmamıştır. Artık sevmezsiniz de. Oh! Bu duygu sevginden üstündür çünkü. Ve işin en korkuncu, bu durumun ortaya çıkışındaki kesinlik, açıklık ve içinize saldığı sevinçtir. Bu durum 5 saniyeden fazla sürse ruh buna dayanamaz, erir gider. Bu 5 saniye boyunca bütün bir insan varoluşunu yaşarım ve bu 5 saniye için bütün ömrümü verebilirim. Çünkü değer buna. Bu duruma 10 saniye dayanabilmek için bedensel olarak değişmek gerekir. Bence insan yeni insanlar dünyaya getirmekten vazgeçmelidir. Eğer amaca varıldıysa başka çocuklara, gelişime ne gerek var? Krylov, sık sık böyle olur musunuz? Kimi zaman 3 günde bir, kimi zaman haftada bir. Saralı olmayasınız? Hayır. Öyleyse olacaksınız. Dikkat edin Krylov, bu işin böyle başladığını duymuştum. Bu hastalığa tutulmuş biri, nöbet öncesi duyulan şeyleri ayrıntılarıyla bana anlattı ve sizi dinlerken onu dinliyormuş gibi oldum. O da bana 5 saniyeden söz etti. Bu duruma daha fazla dayanmanın olanaksızlığını belirtti. Muhammed'in testisini anımsayın. Testi boşalırken Muhammed cennette at koşturuyordu. Testi şu 5 saniyedir. Cennet ise sizin uyum dediğiniz şey. Muhammed de saralıydı. Dikkat edin, siz de olursunuz Krylov. Buna zamanım olmayacak diye karşılık verdi mühendis, sakin bir gülümsemeyle. Budalada aynı esenlik duygusunu taşıyan Prens Mişkin'in onu kendisinin de acısını çektiği Sara'ya bağladığını görürüz. Demek ki Mişkin saralıdır, Krylov saralıdır, Semerdiyakov saralıdır. Dostoyevski'nin büyük romanlarının her birinde bir saralı vardır. Dostoyevski'nin de saralı olduğunu biliyoruz. Romanlarına sarayı sokmaktaki ısrarı, ahlak anlayışının oluşumunda, düşüncelerinin biçimlenişinde bu hastalığa ayırdığı yeri yeterince açıklıkla gösteriyor bize. Her ahlak düzeltiminin temelinde, eğer yakından bakılacak olursa, küçük bir ruhsal giz, tensel bir doymamışlık, bir kaygı, bir eksiklik buluruz hep. Bu noktada kendimden bir söz aktaracağım için özür dilerim ama aynı sözcükleri yinelemeden bunu aynı kesinlikte söyleyemezdim. Mor Kör Şoze Seçme Yazılar Sayfa 101 Bölüm 1. Her ahlak düzeltiminin, reformunun, Nietzsche'nin değerler değişimi adını vereceği her şeyin ruhsal bir dengesizlikten ileri gelmesi doğaldır. Rahatsak düşünce uykuya dalar. Nesnelerin şimdiki durumu kendisini rahatsız etmediği sürece düşünce bunu değiştirmeye kalkışmaz. Durum derken iç durumu düşünüyorum. Çünkü maddesel ya da toplumsal durum için düzeltimcinin dürtüsü bambaşkadır. Birinciyi kimyacılar, ikinciyi de uygulayıcılar yapar. Bir düzeltimin çıkış noktasında her zaman bir rahatsızlık vardır. Düzeltimcinin duyduğu rahatsızlık bir iç dengesizlikten doğan rahatsızlıktır. Ahlaksal yoğunluklar, durumlar, değerler birbiriyle uyuşmayan bir biçimde önüne getirilmiştir. Düzeltimci onları bağdaştırmaya uğraşır. Yeni bir denge elde etmek ister. Yapıtı kendi içinde duyumsadığı düzensizliğin, kendi aklına, kendi mantığına göre yeniden düzenlenmesi denemesinden başka bir şey değildir. Çünkü düzensizliğe dayanamaz. Doğaldır ki düzeltimci olabilmek için dengesizliğin yeterliliğini ileri sürmüyor ama her düzeltimcinin aslında bir dengesiz olduğunu söylüyorum. Bugüne dek insanlığa yeni değer ölçüleri önermiş kişiler içinde kişiliğinde M. Bine Sangle'nin eksiklik, kusur adını vereceği bir şey bulunmayan tek bir düzeltimciye rastlamadım. M. Bine Sangle, La Folie de Jésus Christ, İsa'nın çılgınlığı adını verdiği dine aykırı bir kitabın yazarıdır. Bu kitapta İsa'nın çılgın olduğunu, ruhsal bir bozukluğu bulunduğunu kanıtlayarak İsa'nın ve Hristiyanlığın önemini yatsımak ister. Muhammed saralıydı. Yahudi peygamberleri de, Luther de, Dostoyevski de saralıydı. Sokrates'in şeytanı, Saint Paul'ün o gizli ete batmış kıymıkı, Pascal'ın uçurumu, Nietzsche ile Rousseau'nun çılgınlıkları vardı. Burada söylenebilecek şeyi duyar gibi oluyorum. Yeni bir şey değil bu. Lombroso ya da Nardo'nun kuramları da buydu işte. Deha bir sinir hastalığıdır. Hayır hayır, çabucak anlamayın beni ve izin verin de bence son derece önemli olan şu nokta üzerinde durayım. Örneğin Victor Hugo gibi sapasağlam dehalar da var. Tadını çıkardığı iç dengesi hiçbir yeni sorun yaratmaz. Çılgınlığı olmasaydı Rousseau yenilip yutulmaz bir Cicero'dan başka bir şey olamayacaktı. Gelip de bize hasta olması ne üzücü demesinler. Eğer hasta olmasaydı dengesizliğinin önüne çıkardığı bu sorunu çözmeye, kendi düzensizliği de içinde olmak üzere yeni bir uyum bulmaya çalışmayacaktı. Kuşkusuz sağlıkçı reformcular da var. Ama bunlar yasa koyuculardır. Yetkin bir iç dengeye varmış insan da reformlar yapabilir. Ama insanın dışında kalan dönüşümlerdir bunlar. Böyle bir reformcu bir takım yasalar getirir. Öteki olağan dışı reformcuysa daha önce konmuş yasalardan kaçar. Kendi kişisel durumu tarafından aydınlatılan Dostoyevski, hastalıklı bir durum yaratır kafasında. Bu durum belli bir süre için yeni bir yaşama denklemini de yanında getirir ve bu yeni denklem romanlarındaki kişilerden birine telkin edilir. Buna örnek olarak romanda düğümün üzerine oturtulduğu Edinliler'deki Krylov'u görüyoruz. Krylov'un hemen kendini öldürmesi gerektiği için değil ama canına kıymak niyetinde olduğu için intihar edeceğini biliriz. Neden? Kitabın sonuna doğru öğreniriz bunu. Kendinizi öldürme konusundaki düşünceniz hiçbir anlam veremediğim, geçici bir hevesten başka bir şey değil diyecekti Pierre Stepanovich ve bu düşünceyi kafanıza ben sokmadım. Edinliler 2, sayfa 332. Benimle tanışmazdan önce kafanızda belirmişti bu ve ondan ilk olarak bana değil, yabancı ülkelere göçmüş bulunan dindaşlarımıza söz ettiniz. Şuna da dikkat edin ki, içlerinden hiçbirisi sizden böyle bir iç dökme elde edebilmek için bir şey yapmadı. Hatta hiçbiri sizi tanımıyordu. Siz kendi isteğinizle gidip bunu onlara açtınız. Ne yapalım? Eğer sizin bu apansız iç döküşünüz karşısında sizin rızanızla bu noktaya dikkatinizi çekerim. Şimdi artık değiştirilmesi olanaksız bir tasarı çizilmişse elden ne gelir? Krylov'un intiharı mutlak olarak bedelsizdir diyeceğim. Bunu gerektiren nedenler dıştan gelmemektedir. Bedelsiz bir edim yardımıyla ve bu edimin gölgesine sığınarak şu yeryüzüne saçma olarak ne sokup sokamayacağımızı az sonra göreceğiz. Krylov canına kıyma kararını aldığından beri gözünde hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. İntiharını hazırlayan ve buna neden olan, çünkü bu edim ne kadar bedelsiz olursa olsun nedensiz değildir elbet ve onu başkalarının işleyeceği, kendisinin de seve seve yükleneceği bir cinayet karşısında kayıtsız bırakan garip bir ruh durumu bu. Ya da hiç olmazsa Pierre Stepanovich bunun öyle olacağını düşünmektedir. Pierre Stepanovich, tasarladığı cinayet aracılığıyla başlarına geçtiği ama seçiminin kendi elinde olmadığını hissettiği fesat arkadaşlarını birbirine bağlamayı kurmaktadır. Fesat arkadaşlarından her birinin suça katıldıktan sonra kendini suç ortağı gibi hissedeceğini, kendini işin içinden çekip çıkaramayacağını, buna cesaret edemeyeceğini ummaktadır. Öldürecek olan kimdir? Pierre Stepanovich daha bir karar vermemiştir. Kurbanın kendi kendini seçmesi çok önemlidir çünkü. Fesat arkadaşları bir salonda toplanmıştır ve konuşmaları sırasında şu soru ortaya çıkar. Acaba aramızda bir casus var mı? Bu sözler söylenir söylenmez salonda büyük bir kaynaşma başlar. Herkes aynı anda konuşmaya koyulur. Baylar, eğer durum böyleyse diye sürdürdü Pierre Stepanovich, ben de ancak herkes kadar tehlikedeyim. Dolayısıyla bir soruya karşılık vermenizi rica ederim. İsterseniz yanıt verip vermemekte bütünüyle özgürsünüz. Ne sorusu, ne sorusu diye bağırışıldı her yandan. Bu öyle bir soru ki, ondan sonra bir arada kalmamız mı, yoksa şapkalarımızı alıp her birimizin bir yana gitmesi mi gerektiğini anlayacağız. Soru, soru. İçinizden biri tasarlanmış bir siyasal cinayeti öğrense, bütün sonuçları göze alarak gidip bunu polise bildirir mi, yoksa evde oturup olayların gelişimini mi bekler? Bu konuda görüşler farklı olabilir. Bu soruya verilecek karşılık bize, ayrılmamız mı, yoksa bir arada, hem de bu gecenin dışında da bir arada kalmamız mı gerektiğini açıkça gösterecek. Adı geçen yapıt 2, sayfa 83 ve 84. Ve Pierre Stepanovich bu gizli derneğin üyelerinden kimisini özel olarak sorguya çekmeye başlar. Engel olurlar. Boşuna soruyorsunuz. Herkes aynı yanıtı verecek. Casus yok içimizde. Şu bey neden ayağa kalkıyor diye bağırdı bir kız öğrenci. Shatov bu, neden ayağa kalktınız diye sordu Bayan Virginsky. Shatov gerçekten de ayağa kalkmıştı. Şapkası elinde Verhovenski'ye bakıyordu. Ona bir şeyler söylemek isteyip de çekinirmiş gibi bir hali vardı. Yüzü sararmıştı, sinirliydi. Bununla birlikte kendini tuttu ve tek bir söz etmeksizin kapıya yöneldi. ''Sizin için pek iyi olmayacak Shatov'' diye bağırdı Pierre Stepanovich. Shatov bir an duraladı kapıda. ''Buna karşılık senin gibi bir alçak ve hainin çok işine yarayacak'' diye bir şeyler geveledi ağzında. Onun üstü örtülü gözdağına karşılık vermek üzere. Sonra çıktı. Yeniden bağırışma ve gürültü kapladı odayı. Deneme bitmiştir. Adı geçen yapıt sayfa 85. Böylece öldürülecek olan kendi kendini belli etmiştir. Acele etmek gerekmektedir. Shatov gidip polise her şeyi anlatmadan öldürülmelidir. Burada Dostoyevski'nin gösterdiği ustalığa bakalım hayranlıkla. Çünkü kendimi hiç durmadan onun düşüncelerinden söz etmeye kaptırdığımdan, bu düşünceleri bize verişteki yinelenen güzelim sanatını bir yana bırakmak gibi bir suç işledim galiba. Kitabın tam burasında özel bir sanat sorunu ortaya çıkaran olağanüstü bir şey beliriyor. Her zaman yinelenen bir söz vardır. Bir romandaki olayın belli bir anından sonra artık araya hiçbir şey girmemelidir. Olay hızını almıştır, dosdoğru ereğine varmalıdır. Yo, işte tam bu anda olay tam en dik inişe geldiği anda yaratmaktadır Dostoyevski en şaşırtıcı kesinlikleri. Okuyucunun sinirlerinin o anda her şeye büyük bir önem kazandıracak kadar gergin olduğunu bilir. Bu yüzden temel olayın gidişini, en gizli düşüncelerinin değerlendirildiği apansız ayraçlarla aksatmaktan korkmaz. Shatov'un gidip her şeyi polise anlatacağı ya da öldürüleceği akşam yıllardır görmediği karısı çıka gelir. kadın doğurmak üzeredir ama Krylov ilkin bu durumun farkına varmaz. Beceriksiz işlense bu karşılaşma sahnesi çok kaba bir şey olurdu. Oysa kitaptaki en güzel sahnelerden biridir. Aslında tiyatro argosuyla utilite, ikinci derecede rol ya da yazında şövil, yer doldurmaya yarayan şey denen türden bir şey bu olay. Ama Dostoyevski'nin sanatının en hayranlık verici yanı da burada ortaya çıkıyor işte. Pusen'le birlikte hiçbir şeyi ihmal etmedim diyebilir. Bir sanatçının büyüklüğü de buradan gelir zaten. Her şeyden yararlanır büyük sanatçı. Her terslikten bir şeyler çıkarır. Olay burada yavaşlamak zorundadır. Olayın hızlı akışına set çeken her şey aşırı bir önem kazanır. Dostoyevski'nin Şatov'un karısının apansız gelişini anlattığı bölüm, karısıyla yeni koca arasındaki konuşma, Krylov'un araya girişi ve iki adam arasında birdenbire başlayan yakınlık, bütün bunlar kitabın en güzel bölümlerinden birini oluşturur. Burada bir kez daha önce sözünü ettiğim kıskançlıktan yoksun oluşa hayran kalırız. Şatov karısının gebe olduğunu bilir ama karnındaki çocuğun babasının kimliğinin sözü bile edilmez. Şatov, bu acı çeken ve kendisine iğneleyici sözlerden başka şey bulup söyleyemeyen kadına baş döndürücü bir sevgi duymaktadır. Oysa o alçakları ele verilmekten kurtaran ve onlara düşmanlarını ortadan kaldırma olanağını sağlayan da işte bu oldu. Marie'nin dönüşü, Şatov'un zihnini kurcalayan şeyleri değiştirdi, onun keskin görüşlülüğünü ve alışılmış temkinliliğini yok etti. O andan sonra kişisel güvenliğinden apayrı şeylerle uğraştı. Adı geçen yapıt 2, sayfa 284. 14. ayrımın sonu sayfa 139.